Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu programda Cemalettin Taş ile birlikte. Profesör Doktor Ayşe Zarakol bir ödül almıştı. O ödül vesilesiyle gündeme geldi Türkiye'de ve yayınladığı kitap da tartışıldı. Yenilgiden sonra Doğu Batı ile yaşamayı nasıl öğrendi diye farklı bir tarih bakışı gündeme getirdiğini söylüyor. 17. yüzyıldan başlatıyor Avrupa tarihi. Ben daha önce 13. yüzyıldan başlattım diyen bir yaklaşımı da var. Bunun üzerine birazcık konuşalım istiyoruz. Evet, sen kitabı okudun, ben okuyamadım ama sen baştan sona okudun.
Şimdi okuyamadığım zaten belli oldu. Çünkü bu kitapta o 13. yüzyıl hikayesi yok. O sonra, en
Evet.
son hikayede. Burada çok bu 17. yüzyılda başlayan hikayeye iman etmiş bir şeyi var. Şimdi niye konuşmak istedim yani bu sen okumadan apar topar. Yani çünkü hani çok güncel meselelerimiz var farkındasın. Yani işte yine tekrar olduğu gibi Noel, yılbaşı, işte bir de bugünlerde böyle hilafet isteriz
Diyenler.
gösterilir bir kadın işte Atatürk öldü yaşasın Osmanlı falan diye bağırmış İngilizce olarak filan. Yani şimdi böyle çok güncel meselelerimiz var. Bu güncel meselelere dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince 5 yıl oldu değil mi seninle bu programları
Evet.
başlayalım. Dilimiz önce nasıl baktığımızı, neden öyle baktığımızı falan anlatmaya çalıştık. Şimdi bu kitap bütün bunları daha derli toplu umarım ve başka kelimelerle yeniden söylemeye fırsat veriyor gibi geldi bana. Yani hem güncele
Bir şeysi var.
bakacağız hem de işte geçen programda da zaten söylemiştim. Hani alafranga, alatuka tuvaletten tut da işte mevcut heyetin kendilerini işgal altında hissediyor olmalarından, Merkez Bankası Başkanı'nın dünyanın prestijli listelerinden birisinde adının geçmesinden duyulan övünçten vesaire filan falan. Bütün bunlar aslında aynı bir tek hikayenin muhtelif ışıklar altında farklı farklı yansıması. Yani ışık farklı olunca işte farklı bir görüntü ortaya çıkıyor ama aslında bir tane hikaye var ortada ve bu kitapta o bir tane hikayeyi hikayelendirmeye çalışıyor. Çaba olarak böyle bir çaba var gibi görünüyor. Şimdi önce kitabın kabaca şeyini, künyesini bir çıkartayım. Kitap bir doktora tezinden. Yani Ayşe Zarakol'un anlaşılan ilk ciddi hacimli çalışması bu. Bir doktora tezi. Doktora tezinin ana teması şuymuş gibi sunuluyor durmadan. Özellikle ilk bölümlerde. Anladığım o ki uluslararası ilişkiler disiplinin içinde bir takım ekoller var. İşte konstruktivistler, realistler filan böyle bir şeylerden söz ediyor. Hiçbirisini bilmiyorum, hiçbirisini anlamadım yani. Ama böyle ekoller var. Bu ekollerin bir takım varsayımları var. Ve bunların hiçbirisinin şimdiki halleriyle açıklayamadığı bir takım gerçeklikler var. Bunları zenginleştirme ihtiyacındayız. Ve ben de bunu yapıyorum gibi bir iddiası var kitabın. Doktora tezinin yani. Tabii oralar işin akademiyanın kendi adabı. Kalan hikaye şu. Yani aslında Ayşe Zarakol uluslararası ilişkiler disiplinin içindeki ekolleşmelerden bunların bir şeylerden filan falan çok da nasıl diyeyim. Bu çok rahatsız olmuş bunları düzeltmeye çok ihtiyaç duymuş gibi görünmüyor kitabın tamamına bakınca. Türk olmak, Birleşik Devletler'de bir Türk olmak ve işte orada Amerikalılaşmış, Kanadalı, Fransız, kimse yani. Kendi muadilleriyle rekabetinin adil olmadığının farkında, muhtemelen daha gitmeden de farkındaymış. Ama yani sahiden de orada adil bir yarış yok. Türk olmanın getirdiği ekstra bir takım yükler var. Ve bunu yaşaya yaşaya kendi trajedisinin arka planını eşelerken buldukları neyse bunları harmanlamak, bir bütün haline getirmek istemiş. Ama bu benim başıma Türk olduğum için geliyor demek çok da içine de sinmemiş belki. Belki de benim aldığım yolu almak durumunda kalmış. Ya yani bu sadece bizim başımıza da gelmiş değil. Bak Japonların, Rusların da başına geldi deme ihtiyacı hissetmiş. Ben de benzer yoldan geçtim. Yani bizim yaşadığımız travmanın çok bize özel bir şey olduğunu düşünmüş idim çok uzun yıllar. Ama sonra aa yok bu böyle değilmiş sonucuna varmıştım ve kendimce de olayı şöyle formüle etmiştim yani hatırlarsın burada da söylemiştim. Yani modernleşenler var, modernleştirilenler var. Bu modernleşenler tarihin bir döneminde duvara bir ok atmışlar. Yayı gelmişler, oku atmışlar. Duvara gelmiş, denk gelmiş yani. Ok kocaman duvar bir yerine denk gelecekti yani. Sonra o okun değdiği yeri boyamışlar. Burası 12, buradan vurulması gerekiyor demişler. Modernleştirilenler hep orayı vurmaya çalıştıkları için yani ötekilerin ne yapsalar olacak olduğu durumu kendileri yeniden üretmek zorunda kaldıkları için de hep acemi, aksak, problemli kalmışlar. Ben böyle formüle etmiştim. Şimdi Ayşe Zarakoğlu da kabaca benzer bir tasnife varmış. Bunların içinden Türkiye, Japonya ve Rusya'yı seçmiş. Türkiye'nin 1918 sonrası, Japonya'nın 1945 sonrası, Rusya'nın da 1981 sonrası. Yani yenilikten sonrasını...
Soğuk savaş sonrasını, evet.
Yani kitabın adı da yenilgiden sonra olmasının evet. Sebebi de bu. Ama aslında bu yenilgilerin çok daha eski olduğunu zaten her birisine dair bölümü doldururken kendisi de gösteriyor. Yani aslında o yenilgiler orada bir savaşta yenilmiş olmak, Birinci Dünya Savaşı'nda veya İkinci Dünya Savaşı'nda veya Soğuk Savaş'ta yenilmiş olmakla sınırlı değil. Zaten onunla ilgili de değil. Yani aslında yenilgi çok daha önce başlamış, çok daha önce idrak edilmiş bu üç toplumda da. Ve bu üç toplumda bu idrak ettikleri yenilgiyi tersine çevirebilmek için yapıp ettikleri yüzünden o trajik yenilgilere uğramışlar. Yani aslında Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda ve Rusya'nın Soğuk Savaş'taki yenilgisi aslında daha önce yaptıkları ve yenilgiden kurtulmak için yaptıklarının ürettiği bir şey. Kadının anlattığı hikaye itibariyle baktığımızda. Şimdi bu perspektifte diyor ki bize Ayşe Zarakol, bu problemi çözmek için uluslararası ilişkiler disiplininin içindeki kavramlar ve bu literatür, uluslararası ilişkiler literatürü yeterli gelmedi bana ve ben tarih, sosyoloji, sonrasında felsefeden bir takım alıntılarla bunu, bu disiplinin kendi içindeki çatlakları onarmaya teşebbüs ettim. O tabii bu tabirlerle söylemiyor. Ben bu tabirleri kullanıyorum. Onarmak falan demiyor. O da zamanın ruhuna uygun. Yani disiplinler arasılık açısından bakıldığında evet, farklı farklı disiplinlerden bir takım kavramları getirip tezini doktora tezi haline getirmeye çalışmış. Bunu söylerken son derece mütevazı bir biçimde diyor ki tabii ki ben bu işleri yaparken yani mesela sosyolojiden bir takım terimleri apartıp getirirken sosyoloji disiplinine hakim olduğumu iddia etmiyorum. Yani efradını, cami ayarını mani bir şekilde bir sosyolojiden bir takım ithalat yapma şansım yok. Bu konuda hata yaptımsa konunun uzmanları beni bağışlasınlar. Yani seçtim bir şeyleri, işime gelenleri seçtim ve bunu seçerken de o disipline son derece hakim olmadığımı bilerek yaptım. Bunu da bilin diyor yani. Akademik bir namus var. Ağırlık olarak kullandığı Erwin Goffman'ın sigma, leke teorisi. Ben Erwin Goffman'ın leke teorisi hakkında bilgi sahibim ama o stigmayı okumadım. Dolayısıyla benim de ona hakimiyetim yok. Ayşe Zarakoğlu'nun söylediklerine itibar etmek durumundayım. Norbert Elias'ın yerleşikler dışarıdakiler ayrımını yaptığı bir sosyolojik analiz var. Ağırlıklı olarak oradan bir şeyler alıyor, geliyor ve sonra kitabın sonunda da Hegel'den Nietzsche'sine aklına gelen bütün filozoflardan bir çorba yapmış, önümüze sunmuş yani. Ve bizim sadece uluslararası ilişkiler disiplini değil, sadece Türkiye'yi, Japonya'yı, Rusya'yı değil, dünyanın halini anlamamız için işe yarar bir şey ve çıkmış. Ben de şimdi bunun üzerinde biraz eşelenerek hani Türkiye'yi anlamak konusundaki bize sağladığı ekstra kavramları, kavramlaştırmaları filan burada paylaşmaya çalışacağım. Ve Türkiye bugün neden şimdi böyle işte Noel'di, yılbaşıydı, hilafetti, Kürtlüktü, işte şehitlerdi. Niye bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor? Bu böyle orada bir takım aptalların aptallıkları mı, bir takım hainlerin hainlikleri mi falan. Yani buna bir de böyle bakalım istedim yani. Biraz zanlar üzerinden konuşacağım, biraz veriler üzerinden konuşacağım, biraz eleştireceğim falan. Önce şöyle başlayayım. Ben Ayşe Zarakoğlu'nun babasının iştigal alanını bilmiyorum. Sen biliyor musun babasının iş?
Yok, babasını bilmiyorum. Ama annesinden anlıyoruz.
Annesini tanıyorum. Yani o beni tanıştığımızı hatırlamazdı ama o yeni demokrasi hareketi sırasında Jean Bonnet'in yanında ve çok aktif, çok dominant bir karakter olarak tanımışım yani kendisini. Biz Jean Bonnet'in araştırmalarını yapıyorken tanımıştım ve bende kalan intiba yani işte eğer Cihangir ahalisinden değil ise Nişantaşı ahalisinden yani İştigal alanı da öyle ve cutting edge'de yani sınırda bir kadın. Türkiye'nin kendi alanında en yerinden hep belli alanların hep enlerinde yer almayı tercih etmiş. Yani Cumhuriyet'in elitinden kadın. Bu konuda mutabıkız herhalde değil mi?
Evet, doğru.
Yani bu kadın Ankara'da atıyorum Mamak'ta rastlayabileceğim bir kadın değil. Çankaya'da, Gaziosmanpaşa'da rastlayabileceğim bir kadın yani. Peki şimdi böyle bir kadının
Neredeyse Üsküdar'da bile rastlayamayacağım bir kadın.
rastlayamazsın, evet. Şimdi böyle bir kadının kızının adının Ayşe olması yani 70'lerin sonlarında ikinci yarısında anladığım kadarıyla doğmuş. Bu kadın kısmının yaşlarını öğrenememek de çok sıkıntı verici ki bayağı bir debelendim yani. Ama hani mezuniyet tarihlerinden geriye doğru hesap yaptım da anladığım kadarıyla 80 olmadan doğmuş yani. Şimdi kafanda canlandırabiliyorsun 70'lerin ikinci yarısını.
Evet.
70'lerin ikinci yarısında Şişli'de, Nişantaşı'nda, Çankaya'da doğmuş bir kız çocuğuna yani o tür bir aileye doğmuş bir kız çocuğuna Ayşe adı verilmesi sence beklendik bir şey mi?
Yok, beklenmedik de Turan Güneş'in kızının parola olmasından kaynaklı olabilir Kıbrıs Harekatı'nda.
Ben şöyle düşündüm yani belki babaannesinin adıdır.
Belki de.
Bir ihtimal ama çok da bilinçli bir seçimdir. Bu isimleri çok önemserim ben. Çünkü insanların en çırılçıplak, en nasıl diyeyim, bodoslama, politik tercihleri çocuklarına verdikleri isimlerde tezahür eder. Yani isim verme son derece politik bir tercihtir. İsmi sahibinin politik tercihini değil, ona o ismi verenin politik tercihini gösterir. Dolayısıyla şimdi bu Ayşe Zarakol'un annesi Necla Zarakol, ola ki ailesi itibariyle sadece kendisi değil yani. Bu ismi tek başına ne? Gerçi ben de çok dominant bir kadın izlerimi bıraktı ama herhalde yani kocasıyla da bir bütün olarak, bir aile olarak kızlarına Ayşe ismini verirken eğer bu senin söylediğin veya benim söylediğim gibi bir sebeple değil de bir tercih olarak konmuşsa Ayşe Zarakol'un işte ondan 40 yıl sonra gelip de 30 yıl sonra böyle bir tez yazması, böyle bir tezi yazma ihtiyacı hisseden birisi olması çok manidar geldi bana birdenbire. Yani taşlar yerine oturdu gibi geldi. Yani nedir söylemek istediğim şey şu. Evet, sınırda en önde en cumhuriyetçi elit, cumhuriyet eliti filan ama bir şeylerin yolunda olmadığını, yolunda gitmediğini hissedip bunun için kafa yoruyor olan ve buradaki politik duruşunu da kızına Ayşe ismini vererek gösteren birisi de olabilir. Nedir Ayşe isminin özelliği? Ayşe ismi Türkiye'deki en tırnak içinde avam isim. En yaygın isim yani
Yaygınız.
kadın isim olarak. Yani Fatma ve Hatice bile ya bir dakika ben bu kadar ortalama olmayayım şurada bir farkımı göstereyim. Yani kalabalığa göre şöyle bir mesafe koyayım gibi bir kaygıyı içinde barındırır yani. Ayşe fon kadın isimleri arasında fon isim yani isim yok gibi yani. Bu Necla Zarakol'un yaşadığı coğrafyada o tarihlerde mahalle bakkalının kızının adı olabilir. Yanına çalışmaya gelenin adı olabilir. Ama arkadaşlarının hiçbirisinin veya kızlarının ismi olamaz yani. Ama bu haliyle bütün Türkiye'de de en baskın isim. En yaygın isim. Dolayısıyla da bu kendi isminin de mensup olduğu çevrenin yabancılaşmasına bir reaksiyon olarak kendini emniyetli, güvenli bir ve bir biçimde o aşağılanan doğru tabir değil ama yani çünkü o öyle bir aşağılama da yok Ayşe isminde ama yani avam olana demir atma çabası olarak okunabilir diye düşündüm ve öyle bakacak olursak evet yani bu tez cuk oturuyor. Yani o zaman Ayşe Zarakol Birleşik Devletler'de sadece kendisinin kendi meslektaşları arasında yaşadığı bir şeye, tatsızlığa, bir huzursuzluk yaratan bir şeye, bir reaksiyon olarak değil, ta ailesinden almış olduğu daha uzun vadeli bir tuhaflığa, bir reaksiyon olarak bunu yazma ihtiyacı hissetmiş olabilir. Böyle düşününce kadının medyaskopta, işte o ödül töreninde filan ki tutumu da, tutumundaki tuhaflık da, yani oradaki tutukluk da bana çok açıklanabilir geldi. Şimdi gelelim bunun terimlerine. Yani neyi kastediyorum buradan? Bu Goffman'ın stigma kavramı, leke kavramı şöyle bir şey. Ana hatları itibariyle diyor ki bir takım normlar vardır. Bu normlara uymayanlar lekeli olarak kabul edilirler. Mesele onların, o normları koyanlar tarafından lekeli olarak kabul edilmesiyle ortaya çıkmaz. Mesele o lekeli olanların kendilerinin lekeli olduğunu kabul etmesiyle ortaya çıkar. Yani o standartlara meşruiyet kazandırdığın zaman standartları koyanlara meşruiyet kazandırmış olursun. Ve bu bir kısır döngüdür. Buradan çıkış olmaz artık. Bizi neden ilgilendiriyor? Yani uluslararası ilişkiler alanı neden ilgilendiriyor? Diyor ki Ayşe Sarıkol, adını hiç koymuyor. Buralar hep çok muğlak. Bir çekirdek var. Yani bu çekirdek kolayca tahmin edebiliriz ki işte Birleşik Krallık, Almanya, Fransa'yı ihtiva ediyor mu? Mesela Portekiz'i ihtiva ediyor mu? Hollanda'yı ihtiva ediyor mu? İsveç'i ihtiva ediyor mu? Bunları bilmiyoruz yani. Kimleri ihtiva etmediği konusunda da çok netiz. Türkiye ihtiva etmiyor. Japonya'yı ve Rusya'yı ihtiva etmiyor. Bunları konuşuyoruz. Ama mesela hiç İran'a, Çin'e ve bence esas önemlisi Hindistan'a gönderme yok. Neden bunu önemsiyorum? Çünkü İran'ın yaşadıklarını biraz eğip bükerek, Türkiye, Rusya ve Japonya için söylenenleri biraz eğip bükerek benim bildiğim kadarıyla İran'ın yaşadıklarını da açıklayabiliriz. Ama Hindistan'ı açıklayamayız gibi görünüyor bana yani. Yani orada çok çok başka, çok özel bir case var. Benim Hindistan için bir dakika dünyanın geleceği buradan neşet edebilir diye düşünmeme sebep olan da o farklılığı yani. Yani o bir açıdan bakınca diğerleri gibi o da lekeli. Ama öteki açıdan bakınca da kendisi kendisinin lekeli olduğunu hiç kabul etmedi yani. Ama biz ettik. Diyor ki Goffman'dan alıntıyla Ayşe Zarakol, lekeyi anlamak istediğiniz zaman niteliklere bakmanız kafi değildir. Yani Japonya'nın niteliği bu, Türkiye'nin niteliği bu, işte Almanya'nın niteliği bu. Bunlarla lekeyi anlayamazsınız. Leke ilişkilerdedir. Ve bu şekliyle evet çok dört dörtlük bir zemin hazırlıyor bize. Esas mesele bizim niteliklerimiz değil. Bizim başımızı ağrıtıyor olan meseleler bizim niteliklerimizden kaynaklanmıyor. Bizim Almanya'yla, merkezle yani o çekirdekle ilişkimizden kaynaklı. O ilişki bizi ikinci sınıf haline getiriyor. Yani daha doğrusu yaşadığımız acılar, travmalar vesaireler o ikinci sınıflığı kabul etmiş olmamız bize siz ikinci sınıfsınız diyenlere evet biz ikinci sınıfız dememizden kaynaklanıyor. Şimdi uzun uzun burada işte bu lekeli olma halinden kurtulma stratejileri filan anladığım kadarıyla Goffman'dan alıntılardan bunları anlatıyor. Benim anladığım, bana kalan şey şu yani. Yani tek lekelenmiş biz değiliz, herhangi birimiz. Birçok lekeli var ortada. Ben şimdi o lekeliler arasında lider olmaya kalkabilirim. Yani lekenin, beni lekeleyenlerin bana yüklediği duygusal travmayı aşabilmek için diyebilirim ki tamam biz sadece ben lekeli değilim. Mesela bütün İslam alemi lekeli. Dolayısıyla da beni lekeleyenlere karşı bütün İslam aleminin lideri olmaya kalkabilirim. Ve buradan kendime bir meşruiyet, bir imtiyaz, bir itibar devşirmeye kalkabilirim. Başka bir strateji olarak leke bende değil. Yani şimdi aslında leke ilişkilerin ürünü ama lekeli olan bunu niteliklere atfettiği için olay nitelikler üzerinden dönüyor ve lekelenmiş olan birey şunu yapabilir diyor. Leke bende değil. Yani benim özüme dönecek olursak eğer, aslıma dönecek olursak ben lekeli değilim. Ama arada bir hata oldu. Birisi benim adıma bir şey yaptı, bana bir şey yaptı ve ben lekelendim. Şimdi ondan kurtuldum. Yani mesela Osmanlı Hanedanı beni lekeledi. Bunu görüyor muyuz şeyde? Türkiye'nin ilk 1923 sonrası tavrında görüyoruz yani. Çok net bir biçimde ta Orta Asya'ya gitmek, hatta oradan medeniyetin asıl müellifi olarak Türkleri konumlandırmaya çalışmak vesaire gibi bir, çünkü evet o dönem temel kavramlaştırma Zarakon'un anlattığı kadarıyla uluslararası ilişkiler şeyinde o dönem temel kavramsallaştırma medeni olanlar olmayanlar ayrı. Sonrasında bu yavaş yavaş kayacak, modern olanlar olmayanlar, modernleşebilenler modernleşemeyenler haline alacak. Ama o dönem medeni olanlar olmayanlar ayrımı var ve evet görüyoruz, yani biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk döneminde de bu medeniyet kavramı çok sık kullanılıyor ve Türkiye, Türkler medeniyet müellifi olarak konulmak için çok çaba harcanıyor yani. Anlaşılıyor mu söyledikleri?
Tabii, gayet net. Evet.
Bir üçüncü strateji, ya ben tamam lekeliydim ettim falan ama ya bak şimdi değiştim. Değiştirdim yani her şeyi. Yani alfabeyi değiştirdim. Şapka giydim. Takvim sistemimi değiştirdim. Ölçü sistemimi değiştirdim. Şimdi bunların çalışmayacak olduğunu, çünkü sen bunları kabul ettiğin zaman aslında zaten bu standartları koyanları meşrulaştırdığını, onları yücelttiğini söylüyor. Anladığım kadarıyla Goffman ve Ayşe Zarakoğlu ona referansla bunu söylüyor yani. Bunlar ayrıca zaten hani çalışmıyor olduğu birçok şeyde görünüyor yani. Yine Ayşe Zarakoğlu'nun kitapta verdiği misallerde, dipnotlardan bir tanesi verdiği misal şu. Bir tarihte o dönem Birleşmiş Milletler'in yerinde olan şey ne? Kurum.
Birleşik
Cemiyet-i Akvam.
Cemiyet Akvamı, evet.
Cemiyet-i Akvam mesela bu çocukların çocuk yaşta evlendirilmelerine karşı bir şey, çaba içine giriyor ve işte bu çekirdek ülkeler de bunu destekliyorlar ama kendileri kanunlarını buna göre değiştirmiyorlar. 12 yaşında evlenmek meşru o tarihlerde anladığım kadarıyla Birleşik Krallık'ta ve Birleşik Krallık bu kanunu değiştirmiyor yani. Mesela yani Türklerin mesela değiştirmesini teşvik ediyor. Yani niye sen kendine yapmıyorsun dendiğinde bize zaten bu nadir oluyor filan gibi bir gerekçe uyduruyor yani. Yani benzer şekilde mesela bir Fransız yine şey misal veriyor. Zarakol, Ubissini diye bir Fransız. Anlaşılan o ki İngilizlerle papaz oldukları bir tarihe denk geliyor ve diyor ki yani bu Osmanlı'ya gayrimüslim tebaaya davranışları nedeniyle lagalıga ediyorsunuz da İngiltere'deki Yahudilerin durumu daha farklı diyor mesela. Evet değil. Yani dolayısıyla mesele aslında niteliklerden kaynaklanmıyor. İngilizlerin niteliği şu, Osmanlı tebaasının niteliği bu ya da Osmanlı Devleti'nin niteliği bu da o yüzden böyle bir hiyerarşi var değil yani. Hiyerarşi olduğu için oluyor olanlar. Ve bu hiyerarşi işte dediğim gibi böyle çok muğlak bir biçimde Ayşe Zarakol'un hikayesi de çok muğlak bir biçimde orada bir çekirdek var ve bu çekirdeğe nüfuz edilemiyor. Ama hep yenilmiş olanlar buna katılabileceklerini, katıldıkları zaman itibarlarını geri kazanabileceklerini ümit ederek tavır alıyorlar. Ama diyor aslında lekeyi leke yapan lekelenmiş olanın utanmasıdır. Ve bu yapılıp edilenlerin yani bu lekelenmiş olmaya karşı geliştirilmiş olan politikaların arkasında yatan da hak edenin kazanacağı kanaatidir ama realite öyle olmaz diyor yani. İşte bu hani sonuçta yine Goffman'ın teorisinin uzantısı anladığım kadarıyla. Böyle olmuyor pratikte. Pratikte olay nasıl oluyor? Leke yüzünden sen lekelenmiş olduğun için standartları kabul ettiğinde bu seni lekeleyen neyse o çekirdeği meşrulaştırıyor. Bu meşrulaştırma senin şartlarını zorlaştırıyor. Bunu da ben kendi kafama göre şöyle bir metaforla anlata gelmiştim. Yani arılar var, karıncalar var. Eğer karıncaların arılardan daha üstün olduğuna inanmış isen ve bir arı isen, karıncaya benzemek için kanatlarını koparırsın. Kanatları koparırsan arılığın da kalmaz. Ölürsün yani. Ana hatları itibariyle mekanizma böyle çalışıyor diyor Ayşe Zarakol anladığım kadarıyla Goffman'a referansla. Burada demek ki benim de hani bu konuları ben de Ayşe Zarakol gibi Birleşik Devletler'de yaşamamış olsam da Ayşe Zarakol'un yaşadığını hissettiğim şiddette hissettim. Yani neden ben kolejde İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorum? ama onlar Türkçe öğrenmek zorunda kalmıyorlar sorusu ben koleje gittiğimde 10 yaşında aklıma düştü yani. Ve bu öyle hani lafı yüzaf bir şey de değil. Ve o tarihten itibaren İngilizce ile aramda bir sıkıntı oldu ve ben İngilizceyi hep nasıl diyeyim bir boyunduruk olarak gördüm. Dolayısıyla da hevessiz oldum ve dolayısıyla da iyi öğrenemedim. Yani tek sebebi bu değildir muhtemelen ama İngilizce benim açımdan bana galipler tarafından dayatılan ve benim mağlup olduğumu durmadan bana hatırlatan bir şey. Ben kimim? İngilizceye maruz kalmış olanım. Yani kendi dilimin dışında bir dile maruz kalmış olanım. Bu anlamda bakacak olursak ben evet ya 11 yaşından 10 yaşından 11 yaşından itibaren yani böyle askıda kalmış biriyim ve bütün bu konuştukların aslında o askıda kalmış olma halini anlama, tedavi etmek mümkünse tedavi etmeye çalışma filan gibi bir şeyin ürünü yani. Kendimce bir tedavi sürecinden geçtim, bir terapi sürecinden geçtiğimi düşünüyorum ve kendimi tedavi ettiğimi de düşünüyorum. Yani nasıl tedavi ettim? Yani sonuçta bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değilden tut. Yani bu insanlık tarihi boyunca hep ola gelmiş olan bir şey. Ve hep birileri üstte birileri aşağıda olmuş. Böyle bir hiyerarşi hep olmuş. Burada artı buna ilave olarak Avrupalılar bu pozisyonların nitelikleri vasıtasıyla değil. Tarihin konjonktürün bir getirisi olarak elde etmişler ve bunun karşılığında insanlığa ödemişler kendilerince. Yani sonuçta bizim bugün faydalandığımız birçok şey Avrupa kaynaklıdan tut da işte ama bunların arasında şunlar yok yani biz ama şunları da yap biz de şunları yapmıştık veya işte vuralım kıralım bu zinciri koparalım falan gibi şeylere tevessül etmedim yani tedavi için. Ama mesela şunu çok uzun süredir her vesileyle bir şekilde söylüyorum. Yani bak kardeşim dünyada arılar var, karıncalar var ve eğer bir tanesi yok olursa ötekisi de yok olur. Yani arılara da kötü davranmayın yani. Buradan neye varıyorum? Çoğulculuğa varıyorum yani. Ve sistematik bir biçimde de her şeyi teklifleştiren bütün mekanizmalara itiraz ediyorum. Avrupa modern yani bu uluslararası ilişkiler kavrayışı aslında bütün toplumları tek tip bir siyasi mimariye doğru ittiriyor. Bunun kavramsal olarak, teorik olarak yanlış olduğunu aslında her toplumun kendi dinamikleriyle kendi önünü açmasının daha insanlık açısından, herkes açısından daha sağlıklı olduğunu filan falan söyleyip kendimi böyle sağlattım diyeyim yani.
Yani hem evrensel olup hem yerel olma halini öne çıkarttın yani.
Evrenselliği yerellerin karşılıklı etkileşiminin
bir ürünü.
Bir tezahür olarak görüyorum yani. Ancak öyle evrensel olunabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ya yani böyle baktığım zaman şimdi evet böyle Batı'nın neyse yani Zarakoğlu kendisi Batı dediği için o çekirdeğe yani o Batı'nın Noel'i varsa bizim biz de yapalım falan gibi şeyler bana özenti görünüyor. Ve bu öz saygısızlık olarak görünüyor. Dolayısıyla da buradan hani Türkiye'nin iç hesaplaşmalarına gelebiliriz.
Evet, oradan geçelim istersen.
Şimdi Türkiye'de 1923 ile 1930 arasında yaşananlar itibariyle Ayşe Zarakoğlu diyor ki sadece kendisinin kanaati olarak değil, o yaşananları katıksız bir sömürgeci bile yapamazdı. Buna cesaret edemezdi. Hani Fesli Kadir'in Yunan kazansaydı o bile yapamazdı dediği nitekim de yapmadı. Yani mesela Fransa, Cezayir'de, İngiltere, Hindistan'da hatta Hollanda, Güney Afrika'da bu kadar kapsamlı bir beni de kabul edin türünden genel norm yani genel olarak kabul ettiği genel olduğunu, evrensel olduğunu düşündüğü normları böyle iştiyakla uygulamadı.
Zaten bunlar dış gücün baskısıyla öyle kolayca benimsenecek şeyler değil. O zaman büyük bir reaksiyon olur. İçeriden gelen bir istek, arzu ya da orada bir liderlik olursa ancak olabiliyor.
Evet. Sonuçta bu savaşı kazanmış olmanın meşruiyetiyle Atatürk bunları yaptı Türkiye'de. Ve bunun bir takım sonuçları oldu. Şimdi temel meselem şu. Sen bu normları kabul etmek için 1923 ben hep aynı misali vermiyorum. Ben 1923'te yaşamış olsaydım yani aklı başında bir birey olarak kayıtsız şartsız yapılmış olanların arkasında dururum. Yani. Çünkü evet yani orada bir evrensel olduğunu zannettiğimiz normlar var ve bu normlara intibak edecek olursak biz de kazananlar tarafından, yani kazanacağız, kaybedenlere kaybettireceğiz manasında değil, İyiler tarafında, iyi yaşayanlar, hayatın hakkını verenler tarafına geçeceğiz yani diye düşünür idim. Ama oyunun böyle olmadığını, yani sen ne yaparsan yap o kulübe kabul edilemeyeceğini yaşadık, gördük. Dolayısıyla bugünkü aklımla baktığımda orada aşırı gidilmiş olduğunu düşünüyorum ve bu aşırı gitmenin de Türkiye'de bir dizi fay hattını tetiklediğini düşünüyorum. Şimdi Atay'a, dipnotlarından bir tanesi, kitabın dipnotlarından bir tanesinde söz ediliyor ki Atay'a, Atatürk ben deniz kızına inanmam demiş. Ya balık olursun ya adam olursun.
Talif
Evet.
Atay.
Bunu teferruatlandıracağım yani, ama kelimenin tam anlamıyla aslında Türkiye'nin yaptığı şey küçük deniz kızı masalında anlatılan dönüşümü kendisinin gerçekleştirmeye çalışması. Bunun sonucunda olan, geldiğimiz noktanın en trajik göstergesi bence, böyle çırılçıplak, her şeyi çırılçıplak gösteren göstergesi Türkiye-Cezayir ilişkileridir. Ve Zarakol buna hiç değinmiyor yani. Çok şaşırtıcı bir biçimde. Aslında hani her söylediğinin bir şekilde, yani bir de hani uluslararası ilişkiler üzerinden konuşuyorsak, ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şimdi benim açımdan uluslararası ilişkiler devletler arası ilişkilerdir. Zarakol bu meseleyi böyle biraz, nasıl diyeyim, üstün körü bir biçimde şöyle geçiyor. Yani bu devletler arası ilişkilerdir ama devletleri yönetenler toplumlarından çok bağımsız olamazlar. Dolayısıyla aslında toplumda kırılmalar olur ve bunlar o devletleri yönetenlerin işlerini zorlaştırır. Dolayısıyla işte böyle farklı stratejiler arasında savrulmak zorunda kalırlar ama son tahlilde işte bu normları norm kabul ettiğin zaman o normları koymuş olanların ekmeğine yağ sürmüş olursun. Onun teknesine su taşımış olursun diyor yani. Şimdi böyle bakınca evet, yani toplumları bir aktör olarak görmek, agent olarak görmek açısından bence şık yani o olay. Ben toplumları zaten agent olarak görüyorum. Şimdi böyle bakalım ve bir müdahalede bulunuyorsun. Yani arşın yerine metreyi getiriyorsun. Arşın bir uzlaşmaydı, bir mutabakattı. Metre de başka bir mutabakat. Benim mutabakatım senin mutabakatından daha aşağılık bir şeydir diyorsun. Şimdi alfabe, yani alfabe mutabakat. Sonuçta bir takım sesleri bir takım işaretlerle gösteriyorsun. Bunu değiştirdik şimdi, tamam. Ama bir mutabakattan bir doğruya geçmedik. Yani bilimsel bir doğruya geçmedik yani. Bir mutabakattan başka bir mutabakata geçtik. Ve bu bizi güçlendirmiş olsaydı, yani bunun sonrasında biz o çekirdeğe dahil olmuş olsaydık, bir problem çıkmayacaktı Türkiye'de. Benim iddiam bu. Ama geçemedik. Geçemedik ve hala debeleniyoruz yani. Hala bizi evlenme yaşımız konusunda da sigaya çekebilecek durumdalar. Bilmem ne konusunda da sigaya çek. Daha doğrusu biz kendimizi hep böyle hissediyoruz. Hala böyle hissediyoruz yani. Dolayısıyla da ortada bir sıkıntı var demektir ve bunun büyüyüp dal budak salmasını beklemek gerekiyordu. Bunu anlamak gerekiyordu. Şimdi şu Cezayir meselesine dönelim. Cezayir işte 1950'lerin ortasında Fransa'ya karşı daha sistematik bir biçimde bir bağımsızlık mücadelesi vermeye başladı. Farklı farklı projelerle Fransa'ya karşı direniyorlar. Yani kimisi İslamcı, kimisi ulusçu, kimisi sosyalist filan projelerle Fransa'ya karşı direniyor olanlar 50'lerin ortasında bir kendi aralarında yani önce bir Fransa'yı kovalım, kendi kozumuzu sonra paylaşalım denebilecek türden bir işbirliğine gittiler ve Türkiye'de NATO'ya yeni girmiş bir ülke, Fransa'da NATO'nun önemli bir ülkesi. Türkiye'de şimdi böyle ağzını açanın Atatürk devrimlerine karşı, yani Atatürk projesine karşı olarak yaftaladığı Demokrat Parti var. Ve Demokrat Parti Fransa'nın yanında Cezayir'in karşısında durdu sistematik bir biçimde. Yani Cezayir'deki direnişçilere, bağımsızlıkçılara terörist dediği, akla gelebilecek her şeyi, hem resmi kanallar böyle dedi, hem devletin radyosu böyle dedi, hem gazeteler böyle dedi. Bir iki istisnası dışında, çok küçük istisnaları dışında Ve bu Demokrat Parti'nin marifetiydi. Türkiye'nin cezaevi politikası ne zaman değişti?
Herhalde
60,
60'tan sonra. 60'tan.
60 ihtilalinden sonra. Yani 60 ihtilalini yapmış olan tırnak içinde Atatürkçüler anti-emperyalizm gerekçesiyle Fransa'ya diş göstermeye başladılar. Tamam ya, yani şimdi böyle orada karşı devrimciler var. Bu karşı devrimciler Atatürk devrimlerine karşı falan gibi bir şey olmadı yani. Atatürk devrimleri itibariyle işte o çekirdeğe yakın olmak, ona dahil olmak için her şeyi yaptık biz. Ve bu yaptıklarımızı 60 ihtilaline kadar Demokrat Parti de sistematik bir şekilde sürdürdü. Yani şöyle şeyler oldu yani. Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda artık Fransa'nın yanında oy kullanmayı kendisine yakıştıramayacağımız kadar iş çığırından çıkmış. Yani Fransızların Cezayir'deki zulmü Birleşmiş Devletler tarafından yani bile sorgulanır hale gelmiş. Kennedy o zaman bir senatör olarak hop ya bu kadar da olmaz filan noktasına getirmiş işi. Ve Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapılıyor. Bu oylamada Türkiye çekimser kalıyor. Tablo şöyle yani. Türkiye çekimser kalmayıp Cezayirlerin lehine oy kullansa çoğunluk sağlanıyor. Çekimser kaldığı için sağlanamıyor. Ve Cezayir Savaşı yani Birleşmiş Milletler Cezayir'e müdahale edemiyor. Bu yüzden de 3 yıl daha sürdü yani olay. O 3 yıl önce bitecek bir şeyi Türkiye'nin çekimser kalması yüzünden bitiremedik. Ve bunu yapan Demokrat Parti iktidarı. Yani kimler? Yani karşı devrimciler. Tamam yani Türkiye'nin hikayesini okurken böyle çok basitleştirip aslında toplumun neyi ne kadar tolere ettiği, neye ne kadar katlandığı, neyi arzuladığını filan bu tür hikayelerden görebiliriz. Türkiye, ben hep söylüyorum şimdi, sonuçta Türkiye'de alfabe değiştirildi, kimsenin kellesi gitmedi. Alfabeye alfabe adı verildi. ABC denmedi yani. Alfa, B. Tamam mı? Yani Elif Ba
Evet.
karşılığı olarak A'ya alfa diyen kimse yok yani.
Evet.
Biz dedik. Biz bu kadar sahiden de biz sizden de daha mümin modernleşmeciyiz dedik modernleşmiş olanlara. Ve oraya kabul edilemedik. Ama ne olmuş oldu? Şimdi Batı'yı bizden yukarıda, Doğu'yu bizden aşağıda görme hali o dönemde keskinleşti. Bunun Türkiye'nin içine yansıması ne oldu? O Atatürk devrimleri denen neyse yani o ruhu satın almış olanlar, gönüllü olarak satın almış olanlar kendilerine bir imtiyaz alanı yarattılar ve o aşağıdan gelenlerin o imtiyaz alanına tecavüz etmesine mani olmak için üniversite açılmasına mani oldular, şehirlere göçe mani olmaya çalıştılar vesaire. Benzer yani o uluslararası ilişkiler kapsamındaki hiyerarşiye benzer bir hiyerarşi Türkiye'nin içinde inşa edildi. Ve bu hiyerarşide yukarıdakiler kendi normlarını koymayıp batılı normları yani batılı giyim normları, batılı ölçü normları böyle hani batılı norm deyince böyle öyle bir algı yaratılıyor ki bilimsel öyle değil yani bunlar tamamı mutabakat. Ve sen bir takım mutabakatların, batılı mutabakatların, Türkiye'de distribütörü oluyorsun. Tamam oldun. Ama şimdi ben oraya dahil olmaya çalışıyorum. Yani ben de alfabe, senin getirdiğin alfabeyle okuyarak bir şey olmaya çalışıyorum. Sen Alaturka tuvaleti yapıyorsun yapacağını deyip bu sefer oradan beni dışarıda tutmaya çalışıyorsun. Yani beni dışarıda tutmak için nasıl uluslararası sistem Türkiye'yi, Japonya'yı, Rusya'yı dışarıda tutmak için durmadan yeni gerekçeler bulabiliyor ise Türkiye'nin içinde de bir kesim kalanı dışarıda tutabilmek için durmadan yeni bir takım şeyler icat etti. Ve sonunda olay işte bildiğimiz başörtü meselesine geldi yani. Yoksa üniversiteye giremezsin çünkü başın örtülüye kadar yani tam şey kurt kuzu hikayesi yani. Yani suyumu bulandırıyorsun. Ya ben senden aşağıdayım. Yok olsun sen ben seni yiyeceğim yani. Tablo buraya geldi ve böyle algılandı. Yığınlar tarafından olay böyle algılandı. Şimdi bugün bizi kasıyor olan şey bu. Böyle algılıyorlar. Böyle algıladıkları için kendilerini işte kafir memlekette domuzdan kıl koparan olarak görüyorlar. Böyle algıladıkları için ve seni beni işte Abdülhamit'in karşısında Atatürk'ün yanında filan olarak gördükleri için, canımızı yakmak için Atatürk dahi, Abdülhamit Osmanlı filan falan diye böğürüyorlar filan. Yani tablo bundan kaynaklanıyor. Biz onları dışarıda tutmak için durmadan yeni gerekçeler, işte sonunda et yiyorlar efendim, işte bisiklete binmiyorlar filanlar da bulduğumuz için durmadan bir şeyler buluyoruz çünkü yani. Ve bunun böyle olacak olduğunu artık anlamış durumdalar, idrak etmiş durumdalar. Dertleri artık bu de baştan itibaren mesele bu değerler değildi. Mesele baştan itibaren ilişkiler idi. Şimdi de bu ilişkiler üzerinden okunması durumunda ancak biz bu durumu anlayabiliriz. Derdim budur benim yani. Yıllardır söylemeye çalıştım. Böyle değerlerle, şunlarla, bunlarla konuşmayın. Onlar işte böyle güya karşı devrimci olarak kodladıklarınız Cezayir'e bunu reva gördüler. Cezayir kim yani? Cezayir Türkiye için neye tekabül ediyor? Fransızlar Adana'ya, Antep'e asker çıkardıkları askerlerin arasında ağırlıklı olarak
Cezayirli var.
Cezayirliler de var. Ve o Cezayirliler Fransız tarafından Türkiye tarafına geçtiler. Sonra Türkiye Cumhuriyeti onlara toprak falan verdi yani. Yani Cezayirliler sonuçta Türkiye'nin yapıp ettiklerinden ilham alarak kendi bağımsızlıklarını kazanıp Türkiye gibi filan bir, ve Türkiye onları sattı. Türkiye olarak kim sattı? Demokrat Parti iktidarı sattı.
O zaman muhtemelen CHP itiraz etmiştir belki birazcık. Ama itiraz sesi çok yükseldiğini de zannetmiyorum.
Yok, o dönemin Ulus, yani CHP'nin yayın organı türü gibi olan Ulus gazetesi de çok bariz bir şey Fransızların yanında durdu yani. Ben şeyi bilmiyorum yani, Serteller filan bir ihtimal şeyin yanında durmuş olabilirler, Cezayirlilerin yanında. Ama onun dışında iktidar muhalefet ağırlıklı olarak Fransa'nın yanındaydı. Yani Fransa'nın içindeki kadar muhalefet
Türkiye'de yoktu.
Türkiye'de yoktu yani. Ve biz buralardan geliyoruz. Şimdi yani sonra hani Zarakol niye bu Cezayir meselesine hiç girmemiş diye düşündüm de, yani bu paradoksu ya, uluslararası çaptaki ilişkiler üzerinden bir şey yazıyorsun. Ulus içindeki bunun tam kontrast şekilde denebiliyor olması filan falan hem tezine bir halel getirebilir hem de yani bunu açıklamak için de ekstra bilmem kaç sayfa gerekebilir gibi bir şey yüzünden bundan sakınmış olabilir diye düşündüm. Çünkü yani bilmiyor olmasına ihtimal yok. Ama hiç dokunmamış yani mevzuya. Bu benim açımdan Türkiye'nin yakın tarihinin, yani 1923'ten bu yana Türkiye'nin yaşadığı travmanın en şık göstergesidir Cezayir meselesi. Ve herkes sadece bu hikaye üzerinden kendi pozisyonunun aslında bir mutabakat olduğunu ve bu mutabakatların nerelere kadar, geçmişteki nerelere kadar gidiyor olduğunu falan görebilir. Temel kavga açık bir biçimde biz oyunun sahibiyiz, siz dışarıdasınız. Yani o Elias'ın tabiriyle işte siz dışarıdakilersiniz. Oyunu kuran biziz, siz dışarıdakilersiniz deme mücadelesi bu ve dışarıdakiler artık bu oyunun içeridekilerin kurallarını kabul ederek, Fransa'nın yanında durarak, Fransa'nın yanında duranların yanında durarak falan çözülemeyecek olduğunu, başka bir faza geçilmiş olduğunu idrak etmiş görünüyorlar. Benim gördüğüm tablo bu. Bu fazda red stratejisi. Yani ne diyorsunuz kardeşim siz? Aha, onun tam tersini söylüyorsunuz. Yani siz Osmanlı'ya mı sövüyorsunuz? Biz Osmanlı'nın yanındayız. Siz hilafete mi karşısınız? Biz hilafetin yanındayız. Siz neye karşıysanız biz onun yanındayız. Siz neyin yanındaysanız biz ona karşıyız. Red stratejisi. Yani artık bunların zaten içerikleri yoktu. İlişkiler üzerinden şekilleniyordu ve bu ilişkiler şimdi artık tamam, hani beni de şu kapıyı açın ben de buradan geçeyim noktasından çıktı. Sizi yıkacağız noktasına geldi. Türkiye'yi böyle okuyorum. Böyle okuduğumu defaatle ifade etmeye çalıştım. Galiba bugün daha netleşti söylemeye çalıştığım şeyler diye düşünüyorum.
Yani Ayşe Zarakol'un sana katkısı bu olmuş oldu bir programda.
Yani başka birçok katkısı daha oldu canım. Mesela bu Deniz Kızı hikayesi bilmiyordum yani. Bu masalları önemsediğimi daha önce söylemiştim. Masallar toplumların, devletlerin değil yani, toplumların, sıradan insanların oluşturduğu toplumların bilinçaltının en çıplak göstergesidir. En müdahale edilmemiş yani, en kendiliğinden. haliyle göstergesidir. Ve buradan birçok toplumlar hakkında birçok ipucu elde edebiliriz diye bakarım. Böyle baktığım zaman da hep söyleye geldim. Batı masalları da değişkenlik kötüdür. Yani bir özne eğer kılıktan kılığa girebiliyorsa, istediği kılığa girebiliyorsa hele, o kesinlikle kötüdür. Değişim kötüdür yani. İnsanın değişmesi kötüdür. Neyse o böyle zapt edilmiş haliyle duracak. Bütün kötüler de kadındır. Yani bütün kadınlar kötüdür demiyorum. Bütün kötüler de Batı masallarında kadındır. Erkek kötü yoktur yani. Kötü erkek yoktur. Bütün kadınlar, kötü olmayan bütün kadınlar pasiftir. Yani bir prens gelecek, kendilerine evlenme teklif edecek, gökten bir elma düşecek. Kadınların başka bir rolü yoktur yani. Kötü kadınların, cadıların, üvey annelerin çok rolü vardır. Ama iyi kadınların tek rolü evlenmektir. Bir prens bulacak, evlenecek. Evlendiği zaman zaten masal biter. Şimdi bütün bu hikayenin içinde küçük deniz kızı çok ehemmiyet taşıyor. Küçük deniz kızı bir kadın. Ve değişken. Yani değişken derken kılıktan kılığa giren bir şey değil. Bir kere mahsus olmak üzere bu deniz kızı olmaktan çıkıp insan olan birisi. İnsan olmayı istemesinin sebebi ne? Galiba şimdi tam olarak hatırlamıyorum. 15 yaşına geldiğinde deniz kızları denizin derinliklerinden yüzeye çıkıp insanların dünyasını görüyorlar. Küçük deniz kızı da o vesileyle yüzeye çıktığında bir teknede bir prensin yaş günü kutlamasına şahit oluyor. Fakat o sırada bir fırtına çıkıyor, tekne alabora oluyor. Prens boğulmak üzereyken deniz kızı onu kurtarıp kıyıya çıkarıyor. Sonra da başında bekliyor gelip kurtarsınlar diye. Oradan bir takım kadınlar gelip görüyorlar olayı. Kadınlar gelip prensi kurtarıyorlar. Prens o sırada deniz kızı kaçıyor yani. Ama deniz kızı prense aşık oluyor. Şimdi burada şeyi görüyoruz. Yani kadının kurtuluşu prenste yani. Görüyoruz. Bu motifi görüyoruz bir defa daha. Ve deniz kızı denizlerin cadısına gidiyor. O kadın. Orada da bu motif, aynı motifi bir defa daha görüyoruz. Onunla pazarlık ediyor. İnsan olmak istiyor. Ve çok güzel sesi var deniz kızının. Bu sesinin ne karşılık? Ona insan iki bacak verecek kuyruğu yerine. Fakat ekstra olarak da her adım attığında muazzam acılar çekecek. Yani bir kereye mahsus olmak üzere bütün Batı masallarında bir değişim tırnak içinde onaylanıyor. Yani kötü olmadan değişebiliyorsun. Ama onun da maliyetlerine bak yani. En iyi ses, en güzel şeyin olan sesini, bütün alemin en güzel sesi olan sesini kaybediyorsun. Çok acı çekeceksin. Ve eğer prens senden başka birisiyle evlenecek olursa 24 saat içinde öleceksin. Deniz köpüğü olacaksın. Burada hikayeyi insanileştiren şöyle bir taraf var. Deniz kızları insanlara kıyasla çok uzun süre yaşıyorlar. Fakat öldüklerinde deniz köpüğü oluyorlar. Halbuki insanlar öldüklerinde ruhları baki ve deniz kızını bu da cezbediyor. Yani sadece prensin aşkı değil. Yani insan olmaya bir saygıdeğerlik, bir ekstra bir şey katan bir şey var masalda. Masalı bilen biliyor, bilmeyen öğrenir falan. Bundan sonra işte gelişiyor. Sonra prens kendisini kurtardığını zannettiği kişiye aşık, onunla evleniyor filan falan. O sırada kız kardeşleri başka pazarlık yapmış deniz kızını filan, uzuyor gidiyor hikaye. Şimdi benim açımdan cazip olan tarafı olayın şu işte. Atatürk'ün ya balık vardır ya adam vardır demesine rağmen bariz bir biçimde görünüyor ki Osmanlı böyle şeytani bir plan yapmış. Deniz kızı olmaktan çıkıp insan olmaya çalışmış. Bunun karşılığında çok acı çektik. Her attığımız adımda canımız yanıyor. Sesimizi kaybettik. Dolayısıyla ya bir dakika bak, seni kurtaran bendim filan deme şansımız yok. Bu konuda bir çok sevdiğim, bir çok kullandığım bir misali vereyim yani. İşte bir sultanın bir uzun şeyi vardı işte. Bir dörtlüğünü okuyacağım. Ortadan bir dörtlüğünü bilenler hatırlayacaktır. Sen bir avuçları olsan, yere saçılmaya gelsen, ben bir güzel keklik olsam, bir bir toplasam ne dersin? Hatırlıyorsun değil mi? Böyle hani elma oluyor, onu çöven oluyor, karşısındaki çöven olduğu zaman darı oluyor, darı olduğu zaman keklik oluyor filan falan. Şimdi eğer game teoriyi teorilendirmiş olanların geçmişlerinde böyle bir Pir Sultan şiiri olsaydı sana garanti veririm. Her genç teori kitabının başında buradan bir kıta filan olurdu. Biz game teori hakkında bir şeyler yazacak olsak böyle bir şey yapamayız. Yaparsak komik oluruz. Ama onlar yaptığı zaman komik olmuyor. Tamam, böyle asimetrik bir şey var ortada. Bizim tarihimiz daha nasıl diyeyim zayıf olduğundan değil yani olay. Biz daha zayıf olduğumuzdan değil. Şimdi bütün bu kitap boyunca Ayşe Zarakol birkaç yerde bize bu mevcut uluslararası sistemin, yani işte orada bir çekirdek var tam olarak tarif etmediği, bir de çevre var. İşte üçünü ortaya koydu. Bu uluslararası sistemi bir şekilde oturup Vestfalya'ya bağlıyor. Vestfalya Barışı'nı biz modernleşmenin hikayesinde konuşmuş idik. Vestfalya Barışı tarihin en salak barışlarından bir tanesi. 30 yıl savaşlarını ve 80 yıl savaşlarını bitirmiş bir barış. Ama yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl filan sürüyor barış görüşmeleri. Yüzlerce müzakereci var ama bütün müzakerecilerin aynı anda bulundukları bir mekan yok. Zaten tek bir mekanda da yürümüyor işler. Böyle tuhaf bir barış süreci yani. Ve bir biçimde bu Vestfalya'ya böyle ekstra bir takım manalar. Ulus devletin doğuşu, yani ne ulus devleti kardeşim, nereden çıkarıyorsunuz? Böyle prensliklerin, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu denen ucube şeyin, prensliklerinin işte din savaşlarından bezmiş olması, mezhep savaşlarından bezmiş olması karşılığı sonucunda yenişemezlik ilan ettikleri bir şey bu. Ve buna mesela Fransa taraf, İsveç bir ara giriyor çıkıyor. Hollanda zaten bu anlaşmaların sonrasında İspanyol Habsburg hanedandan bağımsızlığını ilan ediyor. Onlar taraflar. O prensipler taraflar. Ama mesela Birleşik Krallık yok oyun içinde. Bu oyunun sonrasında en tayin edici aktör olacak olan Birleşik Krallık Vestfalya Barışı'nda yok. Ama buna böyle şimdi olay şöyle bir şey. Vestfalya Barışı'nı yapmış olanlar, ulan biz dünya tarihinde çok enteresan bir şey yaptık. Acayip bir uluslararası düzen kurduk filan demiyorlar. Onlar demiyorlar, onlardan 100 yıl sonra gelenler demiyorlar, 200 yıl sonra gelenler demiyorlar, 300 yıl sonra gelenler, 19. yüzyılda bir şey var ortada. Şimdi üstünler, başkalarına bir şey dayatma gücüne sahipler ve bunu hikayelendirmeleri gerekiyor. Birisi, besbelli manyağın birisi bir kuyuya bir taş atıyor, orada bir Vestfalya. Şimdi biz Fetret devrine böyle bir anlam yüklesek, yani bilmiyorum yani, biz tımarhaneyi kapatırlar. Ama galipken bütün bunlar mümkün oluyor yani. Yıldızın yükseliyorken böyle şeyler yapabiliyorsun. 19. yüzyıl bunun şahikası. Bu Vestfalya'nın böyle çok derin manaları olduğu, uluslararası ilişkilerin zemini olduğu filan gibi geyikler 19. yüzyıl icadı. Ve Ayşe Zarakol burada ne yapmış oldu? Yani bu 19. yüzyılda uydurulmuş mutabakatı evrensel bir değer atayarak onu durmadan kullandı. Anladığım kadarıyla o senin programa başlarken sözünü ettiğin, yok kardeşim 13. yüzyıla gidelim filan meselesi, anladığım kadarıyla burada bunu yapmış olmasının kendisinin nasıl bir tuzağa düştüğünü hissetmesinden kaynaklanıyor. Ne Vestfalya'sı yani. Ve bu 19. yüzyıl sahiden insanlığın başını fena halde derde sokmuş olan bu yüzyıl. Böyle aptalca binlerce hikaye yazılmış. Her alanda. O anlamda söylemişim. O 19. yüzyıl bizim 19. yüzyılımız olsaydı biz şimdi böyle Pir Sultan'dan orada bilmem neden derin derin manalar çıkaracaktık. Şimdi çıkaramıyoruz. Çıkarınca komik oluruz. Ama adamlar çıkarmışlar. Komikler. Fakat adamlara komiksin diyemiyorsun. Çünkü sesini kaybetmişsin. Evet. Yani çirkin bir pazarlık yapmışsın. Anlaşılır sebeplerle yapmışsın. Bir itirazım yok. Ama bu pazarlığı yaptığın zaman artık kazanma şansın yok. Yani sen cadıya sesini sattığında artık prense ulan seni kurtaran bendim, o değildi bak, ben şöyle yaptım falan deme şansın yok. Dolayısıyla prens gidecek, gidip onunla evlenecek. Ve sen deniz köprü olacaksın yani. Dolayısıyla deniz kızına inanmam demiş Atatürk ama tam deniz kızı masalı trajedisinin kaynağı oldu yapıp ettikleri yani. Tekrar söylüyorum. O dönemde yaşasaydım sapına kadar arkasına dururdum. Hiç şeksiz şüphesiz. Çünkü evet yani dünyanın böyle dost doğru bir istikamette sapanın uçuruma düşeceği, bir istikamette yol alıyor olduğu kanaati çok baskın. bu Türkiye'nin bütün entelijansiyası tarafından satın alınmış. Yani buna karşı çıkanlar böyle bir istikamet var ve buradan sapan uçurumdan düşere karşı çıkmıyorlar yani. Bunu nasıl yaparız? Yani bu istikamette yol alırken hangi safrayı atarsak daha kolay yol alırızın pazarlıkları yapılıyor. Bütün o Türkiye'nin 19. yüzyılı boyunca. Dolayısıyla da hani bir mucizevi gelecekten gelen birisi olmadığı sürece o dönemde yaşıyor olsa evet tamam bu tek yol ve burada kazananın yanında durmak gerekiyor derdim. Şimdi öyle demenin bir manası yok. Şimdi bu yapılmış edilmiş olanların faturasını değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları değerlendirirsek bir yol alabilir miyiz? Ondan da emin değilim. Artık o şeyi de geçtik. O eşiği de geçtik artık yani. Buradan tepe taklak gidiyoruz. Görünüyor yani tepe taklak gidiyor olduğumuz. Nerede duracak bu yuvarlanma bilmiyorum. Ama bu yuvarlanmanın göstergeleri olarak işte orada hilafet diye bağıranlar, burada Atatürk öldü diye bağıranlar, şurada Noel'e karşı çıkanlar falan filan olarak göstermek yanlış. Bu ilişkiler meselesi. Bu ilişkiler sistemi ölüyor ve yenisini kurmaya da kimsenin de kafa yorduğu yok yani.
Zor iş tabii yenisini kurmak. Ama birilerinin ya da toplumun genelinin bu işle meşgul olması da gerekiyor. Çaresizlikten muhtemelen yeni bir şey çıkacaktır.
Yani bilemiyorum. Sonuçta dünyada bu anlamda yani şimdi Ayşe Zarakol'un uluslararası ilişkiler tezi yazarken kendi yaşadığını anladığım acıları bir biçimde tez konusu yapmaya kalkması, bunu yaparken eksikleri sosyolojiden, tarihten, felsefeden kapatma girişimi vesaire bunlar 19. yüzyılda olmayan şeyler, 20. yüzyılın ikinci yarısında var olan şeyler. Yani gerçek hikaye bunlar. 19. yüzyıl böyle durmadan spekülasyon üreten, küstah, bol, cüretkar, absürt bir şey yani. Ve oradan çıkabildiği ölçüde insanlık o anlamda bir gelecek hayali kurabiliyorum. Biz de şimdi böyle bir şeyler yaparsak bir ihtimal bir çıkış yolu bulabiliriz. Her zaman vardır. Teorik olarak her zaman böyle bir imkan vardır yani. Ama mevcut pratiğimiz itibariyle biz bunun tam tersine yol alıyoruz. Yani bir uzlaşma zemini arayan yok. Necla Zarakol işte sonuçta kızına Ayşe adını vererek eğer benim varsaydığım şeyler doğru ise yani orada bir en geniş paydayı aramış. Bizde kimse bir geniş payda aramıyor yani işte ne oluyor? Kendisini en tırnak içinde modern okumuş filan falan görenler Gazze'de olup biten de gebersinler zaten bunlar oksijen israfı falan gibi kavramları böyle fütursuzca kullanabiliyorlar yani. Yani girdiğin zaman sosyal medyaya bunu çok çok yüksek frekansta görüyorsun yani. Buradan kendisini bunca yaşanmışlıktan sonra, 100 yıl sonra yani buradan kendisini hala çıkarıp Türkiye Cumhuriyeti olarak merkeze yerleştirebilecek olduğunu zanneden bir budalalar sürüsü var. Ve bunlar kendilerini çok akıllı görüyorlar. Ötekileri de çok aptal görüyorlar. Ama halbuki öteki aptallar, bence de aptallar, hepimiz aptalız çünkü. Öteki aptallar bu stratejinin çalışmayacak olduğunu görmüşler. Yani bizim artık o merkezde yer alma şansımız olmadığını görmüşler. Kimileri ya kardeşim canlı bomba olalım, sistemin o göbeğinde kendimizi patlatalım derdinde. Kimileri yo biz kendi dünyamızı kurarız işte hilafet milafet bunlara mı kaldık biz? Bunların aferinde mi kaldık derdinde filan herkes bir biçimde bir şey yapıyor ve herkes herkesi yani herkes kendi yaptığını yaparken daha geniş bir payda aramak gibi bir işe girişmiyor yani. Burada adam Kürt'ü dışlıyor, ötekisi modernleşmiş olanı dışlıyor. Yani Şişli'de yaşayan, Boğaziçi'nde okuyanı dışlıyor. Öteki taraftaki işte hacetini Alaturka tuvalette göreni, buradaki de Alafranga tuvalette göreni dışlıyor. Yani herkesin herkesi dışlamak için sayısız sebebi var ve en başa döneyim, esas olan bunların içerikleri değil. Esas olan bu ilişkiler. Tayin edici olan ürün veriyor olan, sonuç doğuruyor olan bu ilişkiler. Şimdi bu ilişkileri hal yola koyacak bir şey var mı ortada? Ben görmüyorum yani. Var, çıkar mı bilmiyorum.
Diyelim burada bitirelim istersen. Ya da
Hay
mı?
hay. Burada bitirelim madem.
Peki. Sevgili dostlar, zaten bu konuları hep dönüp dönüp konuşacağız. Burada bu programı bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.